Ayrım 4. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 45. 6. Daha demin Roberts'ın yanındaydım. Tabii gene tartıştık. Bir romantik bu Roberts. İçi yanıyor, kaynıyor adeta. Hep böyle. Bakın açık konuşuyorum sizinle. Transok'un başlangıcı için şöyle sıradan olmayan, olağanüstü bir takım olaylar istiyorum. Kremlin'in gizleri ya da Papa ile bir görüşme. Veya Güney Amerika'daki kızıl casusluğu. Ama Roberts beni inandırdı. Şu Fransız'dan başlamalıyız işe. Roberts, onun benim düşündüğümden daha tehlikeli olduğunu söylüyor. Nivey gülümsedi. Şu işe bakın, bu yüksek derecede tehlikeli Fransız tam 73 yaşında. Bununla ne demek istiyorsunuz? Love öfkeden kıpkırmızı kesilmişti. Lütfen gücenmeyin ama tıpkı züppe gibi açıklıyorsunuz düşüncelerinizi. Duyan da 20 yaşında sanır sizi. Belki de siz, biz Amerikalıları kara cahil sanıyorsunuzdur. Bakın açık söylüyorum size. Biz sizin şu öve ve bitiremediğiniz Fransızlardan daha çok şey biliriz. Amerika'ya gelmezden önce Jefferson Davis'e dair bir şey duymadığınızı siz kendiniz kabul etmiştiniz değil mi? Ama bakın ben sizin bir Clemenceau'nuz olduğunu biliyorum. Sizin kesinlikle ve büsbütün soysuzlaşmanızdan önce çıkmıştı sahneye. Ve Clemenceau şiir yazmadı. İş yaptı. Söyler misiniz bana lütfen? Almanları parçaladığı zaman kaç yaşındaydı Clemenceau? 20 mi? Belki de 40'tır. Tam tamına bu profesörden 5 yaş büyüktü azizim. 5 yaş. Clemenceau istisnadır. Bundan başka yaşamı boyunca politika ile uğraşmıştır o. Ama Dumas bilgindir. Savaştan önce yalnızca kitaplarının üzerinde çalışıyordu. Bir gün bana sosyalistlerle radikal sosyalistler arasında ne fark olduğunu ve bunlardan hangisinin daha radikal olduğunu sormuştu. Senatör sanki ilk kez görüyormuş gibi damadına kuşkuyla baktı. Karşılaştınız demek onunla. Binbaşı Simidal çok önceleri sizin bütün kızıllarla içli dışlı olduğunuzu söylemişti de inanmamıştım. Ama şimdi anlıyorum ki burnu iyi koku alıyormuş. Lütfen gücenmeyin. Belki sizin Fransa'da böyle şeyler hoş karşılanabilir ama siz şimdi bütün bütüne Fransız değilsiniz. Benim damadım ve de Transok'un müdürüsünüz. Şaşılacak ne var bunda anlamıyorum. Beni Fransa'da bir şair olarak tanırlardı. Doğal olarak da ileri gelen bir takım kişilerle karşılaşırdım. Dumas'ın dünya çapında bir kişi olduğunu kimse yadsıyamaz herhalde. Aklıma gelmişken sorayım. Adams'ın onun için ne dediğini okudunuz mu? Bugünkü Herald tribünde olacaktı. Adams belki büyük bir bilgin ama aynı zamanda da büyük bir aptal. Geçen yıl açık açık çalışmalarının yalnızca Amerika'ya değil tüm dünyaya ait olduğunu söylemişti. Kafatası biçimleriyle uğraşmasına devam etse daha iyi olur. Ruslar böyle mıymıntıların kafalarını kolayca çelebilirler. Roberts lafı rüzgara savuran takımından değildir. Bana açıkça bu Dumas'ın Amerika için tehlikeli olduğunu söyledi. Anlıyorsunuz değil mi? Roberts için değil, benim için de değil. Amerika için. Bugün tüm gazeteleri bilim adamı maskesi altında bir dolandırıcının yattığını gösteren belgelerle donatmalıyız. Bakın size açıkça söylüyorum. Biz Amerikalılar çok safızdır. Her şeye kolaylıkla inanıveririz. Adams bu Fransızın onuruna bir kabul resmi veriyor. Duyulmuş, görülmüş şey değil. Cinayet. Bu Adams gibi aptalları nasıl değerlendirmek gerektiğini anlıyorum. Ünlü kişiler bunlar. Neyse, siz söyleyin bakalım bana, sizin şu Dumas'ınızı kim tanır, kim bilir? Antropoloji ne sinema ne de bokstur. Ancak şu kadarını söyleyeyim, sizin Adams'ınız bile Dumas'ı kendi hocası olarak kabul ediyor. Lou çileden çıkardı bu sözler. Alnında ve çenesinde kocaman ter damlaları ışıldıyordu, bağırarak. Adams eski alışkanlıkla her Fransa yaltaklanır. Biliyorum yüce bir ulustunuz siz eskiden ama geçmişle yaşanmaz ki. Siz şimdi küçük bir ulustunuz. Marshall planına bağlı küçük bir ulus. Bize akıl veresiniz diye beslemiyoruz sizi biz. Ben size Marshall planından değil Dumas'dan söz ediyorum. Lütfen gücenmeyin. Eğer işin üstesinden gelemeyecekseniz Transok için başka birini bulayım. Evet, Mary'i severim. Evet, siz onun kocasısınız ve dolayısıyla bir yerde benim oğlum sayılırsınız. Ama sizinle Amerika arasında bir seçim yapmam gerekecek olursa Amerika'yı seçerim. Benim dedem Richmond duvarlarında gömülüdür. Çocuklarımla Tanrı arasında bir seçim yapmam gerekirse Tanrı'yı seçerim. Hazreti İbrahim hiç tereddüt etmeden Nivey karşı koymanın yararsız olduğunu anlıyordu. Senatör biraz yatıştığında, güzel, tekrar Dumas'a dönelim. Siz de bu işi hemen hemen gerçekleştirilemez bir iş olarak görmüyor musunuz? Devlet Bakanlığındaki görevli baylar Duma'nın ne kadar ünlü bir kişi olduğunu bilirler ve giriş vizesi vermeyi reddedemezler. Roberts işi düzeltmek isteyecek ve göndermeyi başaracak. Hepsi anlaşılır şeyler bunların. Ama basında ne yapılabilir? Üstelik de bu kadar kısa bir süre içinde. Doğrusu benim bunda gördüğüm... İlginç. Ne görüyormuşsunuz siz bunda? Şiir mi? Folie Berger'in Çıplak Kızları mı? Yoksa Bill Coster mı? Bill Coster'ın neyle geçindiğini unutmuşsunuzdur siz belki. Ben ta ne zaman söylemiştim Roberts'a. Dünyayı dolaşsak daha iyisini bulamayız. Bu adam kalemi kalem olarak değil kılıç olarak kullanıyor diye. Sonra 2 yılda Paris'te kalmışlığı var. Icığını cıcığını bilir Paris'in. Hemen şimdi onunla temasa geçin. Eğer kabul etmeyecek olursa her şeyin buna bağlı olduğunu söyleyin. Onu Varşova'ya ya da Prag'a göndermek istediğimizde ekleyin. Bu iş için biçilmiş kaftandır o. Ama lütfen acele edin biraz. Roberts bir dakika bile zaman yitirmemek gerektiğini söyledi. Bu Fransız Madison Square'de bir konuşma yapmak niyetinde. Demek yarına hazır olmak ve en aşağı 500 kelime... Nivey ilkin Coster'ı telefonla çağırmayı kararlaştırdı ama biraz düşününce vazgeçti. Şimdi bu gazete kalemşoru hindi gibi kabarıp büyüklük taslamaya kalkışabilirdi. New York'a kadar gidip gelmeye karar verdi bu yüzden. Vagonda bir bardak viski içti ve uyudu. Çelişkili rüyalarla dolu bir uykuydu bu. Şık giymiş bir kedi görünümündeki sarı suratlı senatör barda bir tabureye tünemiş öfkeli öfkeli miyavlıyordu. Sonra ardı sıra gelen bir takım hasta bakıcılar Nivey'i bir sedyeye yatırdılar. Çırpınıp kendisini savundu. Hatta birini de ısırdı ama hasta bakıcılar onu sürüye sürüye bir değirmene getirdiler. Bağıra bağıra kendisini öğütülmesi gerektiğini söylüyorlardı Nivey'e. Sonunda ellerinden kurtulup kaçtı ama işte gene sarı çıyan miyavlayıp duruyor. Nivey uyandığında vagonun puslu camının ötesinde New York'un dış mahalle evleri görünüp kayboluyorlardı. Bill Coster, Amerika'nın en büyük gazetecilerinden biri sayılırdı. İlkin, Moskova, Paris ve Almanya muhabirlikleriyle daha sonra da ölen eski başkanla bağlantılı bir takım politikacılar üzerine ki onlara kızıl bukalemunlar derdi o, gizli bilgileri açıklayarak ün yapmıştı. Başka eyaletlerde çıkan 146 günlük gazetede fotoğraflarıyla süslü kısa makaleleri çıkardı. Fotoğraflarında neşeyle sırıtan dişleri görünürdü. Makaleleri kin, öfke doluydu. Gerçekte ise o ne gülümser ne de öfkelenirdi. Üne, paraya, güzel kadınlara tapan eski Bill yoktu artık. Hayatın tadını çıkartabilirdi. Her şeyi vardı çünkü. Saygınlık, dolar, güzel bir eş. O ise karamsardı. Sabah sabah viski içer, sarhoş olduktan sonra da ölüm üzerine sızlanmaya başlardı. Karısı ünlü bir sinir doktoru çağırdı. Bill doktora, uykusuzluk baş ağrıları dedi. Ama önemsiz bunlar. Eğer siz de kendine saygı duyan her doktor gibi neden yakındımı soracak olursanız cevabım hiçbir şeyden olacaktır. Her şeye hatta kendime bile nedenle boş verdiğimi imkan yok tahmin edemezsiniz. Kentin ortasında pek büyük olmayan bir köşk satın almıştı. Bir New Yorklu için fazlaca savurganlık demek olan bu köşkten içeri girerken Nivey, küskün küskün, bir şairin yazgısıyla iğrenç iftiralar yazan bayağı bir kalemşorun yazgısını karşılaştırmak mümkün mü diye düşünüyordu. Güneşle aydınlanmış halde sürrealist heykeltıraşların elinden çıkma Aztek tanrı heykelleri ve eski İtalyan vazoları duruyordu. Nivey duvarda Utrillo'nun bir peyzajını gördü. Paris banyolarından birinin küçük, kederli bir sokağı betimlenmişti tabloda. Utrillo'yu sever misiniz? Bill omzunu silkti. Mrs. Coster'ın bir kaprisi. Kocasının birkaç fazla doları olduğunu bilen bir Amerikalı kadının ne saçmalıklar uydurabileceğini tahmin edemezsiniz. Açık konuşmak gerekirse ben hiçbir şeyi sevmiyorum. Ama biz sizinle gene de içelim. Ne arzu edersiniz? Konyak, viski yoksa bir kokteyl? Nivey birden telaşlandı. Coster için çok içer demişlerdi. Şimdi içip de saçmalamaya başlarsa yazıyı yazamazdı. Oysa sarı çıyan yarına kadar istiyordu yazıyı. İçkisinden bir yudum bile almadan Nivey makaleden söz açtı. Bill konuşmaksızın içkisini içiyordu. Nivey sustuğu zaman ''Bana Paris'te sizin şiir yazdığınızı söylemişlerdi'' dedi. ''Doğru mu bu?'' ''Yazıyordum. Ya şimdi?'' Binde bir, ne zaman ne de esin var bunun için. Yazık, şiir yazarken neler duyduğunuzu soracaktım ben de size. İnsanı adam akıllı oyalayan bir iş olmalı, viski gibi. Ben hiç denemedim. Örneğin hiç afyon içmedim, niyet etmedim değil ama olmadı. Osberg kaplan avlar, bunun insanı çok saran bir şey olduğunu söylüyor, bilmiyorum denemedim. Jet uçağına hiç binmedim ama bunların hepsi ayrıntı. İşte size ciddi bir konu. Politikayla hiç ilgilenmedim. Gönül vermedim ona. Bir dostum var. Seçimlerde cumhuriyetçiler yenilince kendini zehirlemek istemişti. Gülünç mü? Kadınlarda da eğlenceli bir yan bulamıyorum. Uzunca bir listeye de sahibim bu konuda ama mekanik bir şekilde derler ya, öyle işte. Şimdi binde bir ilgileniyorum bu konuyla. Sizin de dediğiniz gibi, ne zaman var ne de esin. Nivey tiksintiyle yüzünü buruşturdu. Ne ilgisi var tüm bunların? Hiçbir şey anlamadım bu Koster'dan ben. Sen iş görüşmek için geliyorsun, o tutup sana zırva bir takım şeylerden söz ediyor. Yabani herif. Ama ondan bir makale koparmam gerek. Koster'ı onaylarmışçasına, bizim kuşağımızın bir dramı bu, dedi. Bizim babalarımız bir başka türlü yaşlandılar. Onlar yüreklerindeki ateşli heyecanı korumasını bilmişler. Gülünç görünmekten korkmamışlardı. Lüksemburg'da niksirli, ayak parmaklarında, topuklarda ve mafsallarda şişlerle meydana gelen ağrılı hastalık, damla hastalığı. Senatörler küçük kızların peşinden koşarlarken Montmartre kabarelerinde yarı kör zamparalar kızlara yiyecek gibi bakarlardı. Şimdi zaman değişti. Neler görüp geçirdik biz. Hatta diyebilirim ki biz deniz anasının gözünün içine bakmış adamlarız. Daha çok şeyler yapabilecek durumdayız biz ama yapmak istemiyoruz. Bill başıyla onayladı ve bardağında kalan içkinin hepsini bir yudumda içti. Elimi çabuk tutmam gerek diye düşündü Nive. Yoksa herif yıkılacak. Sevgili Mr. Koster, sizinle can sıkıntısı üzerine uzun uzadıya sohbet etmek isterdim. Çok yüce bir konu bu. Ben bir şairim ve sizi gayet iyi anlıyorum. Ama şimdi işten söz etmek zorundayım. Makale yarın sabah çıkmalı. Senatör Low, sarı çiyan mı? Biliyorum. O hep kendini düşünür. Senatodakilerin çoğunluğu aptal. Buna şüphe yok. Ama Low'un bu aptalların içinde bile ayrı bir yeri var. Galiba sizin akrabanız da oluyor. Sakın alınmayın. Benim kayınpederim senatör değildir ama o da büyük bir aptaldır. Gerçekten de hemen şimdi yazıyı dikte etmeye başlayacağımı düşünüyor musunuz? Bugün yazmam gerekenleri yazdım. Pittsburgh grevi üzerine. Şimdi ise viski içmeyi tercih ederim. Senatör bu işin ortak çalışmamızın başlangıcı olacağı düşüncesinde. Size söylediğim gibi transok... Söylemiştiniz ve bir kez daha söylemenize gerek yok. Avrupa'ya gitmem mümkün tabii. Kuşkusuz orası da sıkıcıdır. Ama ben Amerikalı kadının birinden, yani Mrs. Koster'dan bıktım artık. Anlatabiliyor muyum? Sizin Transok hesabına da, United hesabına da gidebilirim Avrupa'ya. Önemli olan kimin daha çok vereceği. Böyle söyleyin kayınpederinize. Şu Fransız konusunda yazı yazmaya gelince, hiç canım istemiyor bunu. Mr. Koster, bu konuda konuşacağımız bir şey kalmadı artık. Çok rica ediyorum sizden. Sizin hatırınız için peki, ancak bir şartım var. Önce şu şişeyi bitireceğiz, sonra bana şiirlerinizden birini okuyacaksınız. Neşeli bir şey olsun şöyle, deniz anaları üzerine örneğin. Nive'yi karşı koyacak gibi oldu. Bu kendini beğenmiş küstaha şiir okumak onun için tiksinti verecek bir şeydi. Sonra sarhoş olunca Koster'ın 100 kelime bile yazamayacağından korkuyordu. Ne var ki Koster isteğinde ayak direğde, o da boyun eğmek zorunda kaldı. Bill telefonun ayısesini kaldırarak, Jesse dedi, çeyrek saate kadar bir yazı dikte ettireceğim. Fransız Bilgin Duman'ın dosyasını hazırlayın siz, anladınız mı? Smiles'a da Pittsburgh olayı yerine yeni bir konuda yazı göndereceğimizi haber verin. Bir bardak kendisine, bir bardak da Nive'ye doldurdu. Nive Koster'a, Aztek tanrılarına ve şişeye öfkeyle baktıktan sonra okumaya başladı. Diana'nın kaprislerine, öksüz Helad'ın aysız tepelerine dair eski parlak ve soğuk şiirlerini anımsamaya çalıştı. Bill onun okumasını kesti. Hani deniz anaları? Hile yapmak yok. Şöyle duygulu bir şeyler istiyorum ben. Anladınız mı? Sinirli bir tikle yüzü buruştu Nivey'in. Ne kadar alçalmıştı. Yaşanır mıydı böyle? Birdenbire karşısında Koster'ın bulunduğunu, tüm bunların çirkin bir güldürüden başka bir şey olmadığını unutarak kendi kendine konuşur gibi yüksek sesle okumaya başladı. Sarı çiyanın pençesinde olduğunu ve onun kendisinin salı vermeyeceğini ilk kez anladığı zaman 2 yıl önce güneyde yazdığı bir şiirdi bu. Batan güneşe karşı küçük bir ırmağın oltasını savurmuş oturuyor bir düşsever adam. Atmış tüm endişelerini bir yana, dinleniyor bakarak kıpırtısız duran olta mantarına. Belirsiz düşünceler sarmış adamı. Ay sisler içinde yitiyor. Belki yarın ben olmayacağım. Ama bu hafif dalgalar, bu yaz günü, bu tatlı uyuşukluk hepsi yeniden olacaklar. Sonra belli belirsiz ve biraz da kaçamak, sonsuzluk üzerine düşünüyor düşsever adam. Ve titriyor yakaladığı balık kumların üzerinde. Su nerede? O yok. Bir daha da hiç olmayacak. Nasıl da çabalıyor solumaya. Çok, çok geç artık. Ona göre değil bu kuru, bu korkunç hava. Solungaçlar açılıp kapanıyor. Kum, ılık ve apak. Oturuyor düşsever adam, olta mantarına bakarak. Gerçeğe dönmeye cesaret edemeden öylece bitkin bir şekilde oturuyordu Nivey. Bill ise pencerenin yanında duruyordu. Birdenbire öfkeyle söverek, "Rezil herif," dedi. "Tutmuş sonsuzluk üzerine düşünüyor. Biz geberelim mi yani?" "Hayır, viski size çok daha yakışıyor. İmreniyorum size. Bir gün kendimi asmaya kalkışmıştım. Smiles koşarak geldi ve sinema artistine benzeyen güzel bir kız girdi odaya. Mr. Coster, hemen dikte ettirecek misiniz yoksa ilkin dosyayı mı gözden geçireceksiniz?" Bill yeniden sövdü. Kız da dönüp odadan çıktı. Nivey telaşlanmıştı. Sarhoş bu herif, yazdıramayacak. "Mr. Coster, söz vermiştiniz." Bill gülümsedi. "Siz beni bilmezsiniz. Yarım saate kadar hazır olacak. Biraz daha için. Bakın, yeni bir şişe açtım." Sonra kızla birlikte yukarı çıktı. Yarım saat sonra da incecik birkaç kağıdı Nivey'e savurdu. Makalenin adı Şehvet Düşkünü Kızıldı. Coster, saf Amerikan bilginlerin meslektaş olarak benimsedikleri Duman'ın gerçekte bir bilgi ve düşünce hırsızı, bir düzenbaz, şüpheli bir kişi olduğunu yazıyordu makalesinde. "Biz ise," diyordu, "Fransa'da her öğrencinin kendisinden nefret ettiği bir sahtekarın başına defne dallarından çelenk koymaya hazırlanıyoruz." Bunun ardından da hayal gücünü çalıştırıyordu. Duman savaştan önce Kızılların aşağılık bir ajanı idi. Beyaz kazakların bir atamanını kaçırmış, Chiang Kai-shek'in yeğenini zehirlemişti. Sonra Societe Generale Bankası'nın soygununa da katılmış, 40 yılının ilkbaharında Fransız Genelkurmayı'nın askeri sırlarını elde etmesinde Hitler'e yardım ederek bu hizmetine karşılık 100 bin mark almıştı. Son marifeti de zavallı esirlere işkence etmesiydi. Ancak bu insanlığını yitirmiş adamın, bu yarı insanın en belirgin özelliği dizginlenemez bir şehvet düşkünü olmasıydı. Yaşına başına bakmadan kadınların, özellikle de gençlerin ardından koşardı. Paris'teki dairesi dışarıya açılan gizli kapıları ve işkence odalarıyla tam bir batakhaneydi. Tüm Amerikalı annelerle birlikte haykırıyoruz. Amerika'mızdan defol, şehvet düşkünü kızıl. "Nasıl ama?" diye sordu Coster. "Kayınpederinizin ağzının suyu akacak okuyunca." Nivey, makaleyi yazması için Coster'a yalvarırken bu aşağılık gazetecinin Duma'ya alçakça bir takım suçlar atacağını beklemiyor değildi. Ama yine de yazıyı okuyunca şaşırmaktan kendini alamadı. Corbeil akşamlarını, Flaubert'le tartışmalarını, Duma'nın içten sevecen gülüşlerini, sonra onu nasıl tutukladıklarını anımsadı. Nivey o zaman Duma'ya arka çıkmak istemiş ama hiçbir şey yapamamıştı. Bunun ona bir yardımı olmaz diye düşünmüştü. Üstelik de Almanlar beni mimleyebilirler. Duma yaşlı bir Fransız ağacı gibi hiç gevşemeden sımsıkı durmasını bilmiş, ölüm kamplarından dönüp gelmişti. Oysa şimdi bu alçak herif onun tutuklulara işkence yaptığını söylüyor. Alçaklık, köpeklik bu. Yarın sabah gazetelerde basılacak ve Duma okuyacak bu yazıyı. Tabii hemen gammazlayacaklar Duma'ya. Bu işte Nivey'in parmağı var diyecekler. Bu iğrenç işleriyle kendileri uğraşsınlar. Bana ne tüm bunlardan? Ben şairim. Canı gibi sevdiği şiirden ayrılmış bir ruhun nasıl öldüğünü bu gazeteci bozuntusu anlayabilir mi hiç? Bill'in sesiyle düşüncelerinden sıyrıldı. İçsenize, alkol sağlığa iyi gelir. Örneğin benim şimdi en az 3 bardak viski almam gerek. Bu Fransızın iyi bir adam olduğunu söylüyorlar. Paris'te bahsetmişlerdi bana ondan. Aptalın biri. Adı şimdi aklımda değil. Yanılmıyorsam Lansiye olacak. Eğer gerçekten kızılsa acımanın gereği yok. Moskova'da bulundum ben. İdeolojik yükümlülükler içinde olmayı değil, viski içmeyi tercih ederim. Anlıyor musunuz? Biraz hafifler gibi oldu Nivey. Demek bu yabansıl da düşünebiliyordu. Kuşkusuz Duma iyi bir insan ve büyük bilgindi. Ama şimdi düşmandı o. İstiyor ki her yerde Rusya'daki gibi olsun. Ve ben pik demir ya da pancar üzerine yazayım şiirlerimi. Ayrılırlarken Bill, "Transok işini düşüneceğim," dedi. "Sarı Çiyan'a söyleyin. Rakam sorunu bu. Benim için önemi yok ama Mrs. Coster dolar sever bir kadındır. Anladınız mı? Şiiriniz çok güzel. Zavallı balık nasıl da soluksuz kalıp boğuluyor. Bu iş viskiden daha iyidir. Evet, üzülmeyin azizim. Hepimiz gebereceğiz. Solungaçlarınızdan sıkarım." 4. ayrımın sonu, sayfa 54.